Medyaskop'tan herkese merhabalar. Koronavirüs salgınında son durumu konuşacağız bugün. Konuğumuz Türk Tabipleri Birliği 2. Başkanı Ali İhsan Ökten. Ali Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
Hocam bugün koronavirüs salgınında son durumu konuşacağız sizinle. Evet. Çok uzun bir zamandır vaka sayıları ve ölüm sayıları aslında aynı bantta ilerliyor. Bazen 30 binlere yaklaşıyor. Genelde 30 binin altında. Ölüm sayısı maalesef 200'ün üzerinde çoğu zaman. Dün 198'di. Bazen iniyor, bazen çıkıyor ama aynı bant içerisinde olduğunu görüyoruz sürekli vaka sayılarının. Dünkü tabloyu hatırlatarak başlayalım yine yayınımıza. 28.465 kişinin testi pozitif çıktı. Maalesef 198 kişi de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu anda salgının kaçıncı pikindeyiz? Ve bu vaka sayılarının sürekli aynı bantta olmasını nasıl yorumlarsınız?
Şu an salgının dördüncü yükseliş dönemindeyiz açıkçası. O biliyorsunuz biz bunu sonbaharda bekliyorduk. Yani bu aylardan sonra bekliyorduk. Ama oldukça erken başladı. Ve bir dönem daha fazla yükselmişti. Şimdi bir yatay seyir izliyor sizin de söylediğiniz gibi. Ama günlük vaka sayılarına baktığımız zaman 30 bin civarında oldukça yüksek bir rakam. Ve ölüm vefat sayıları ise günlük 200 ile 250 arasında değişiyor. Bu da oldukça yüksek bir rakam. Yeni vaka sayısında Avrupa'da ilk 5 içerisindeyiz. Hem dünyada da üst sıralardayız. Bu açıdan bu önümüzdeki kış aylarını da düşündüğümüz zaman daha da tehlike verici bir boyuta gelebilir ve büyük ihtimalle de biz diğer Avrupa ülkelerinin aldığı önlemleri almadığımız sürece bu tablo daha da ağırlaşacaktır.
Hocam aşılamada da neredeyse bir duraksama diyeceğimiz bir yavaşlama var. İki doz 18 yaş üstü ikinci doz aşı uygulananların oranı %77. Birinci doz ise %88. Hem aşılamada da yavaşlıyoruz. Dediğiniz gibi Avrupa'daki önlemleri de şu anda uygulamıyoruz. Ve o önlemler de neler? Belki orayı da açmak istersiniz. Ve bu aşılamadaki neredeyse duraksamaya gelen durumu nasıl toparlayacağız?
Aşılamada gerçekten ciddi bir duraksama dönemindeyiz. Günlük işte 150-250 bin arasında değişiyor. Hafta sonu bu oranlar daha da düşüyor. Oysa ki bizim toplumsal bağışıklığı sağlamamız için %85 oranına ulaşmamız lazım. Bu orana ulaşmamız için de günlük en az 1 milyon doz aşı yapmamız gerekir ki bu rakama, bu orana ulaşabilelim. Bundan şu an çok uzağız. Söylediğiniz bakanlığın verdiği oranlar, rakamlar da doğru değil. Çünkü bakanlık böyle veriyor. Bizim hesaplamamıza göre birinci dozu artık hesaplamanın çok fazla bir mantığı yok, anlamı da yok. Önemli olan ikinci dozlara bakmak. İkinci dozlardaki oranımız aslında %55-56 civarında. Bakanlık burada da şöyle bir şey yapıyor, oyunu yapıyor. 18 yaş üzerine hesaplıyor. Oysa biz aşıyı 12 yaşa kadar indirdik. O yüzden 12 yaş üzeri nüfusu alarak hesaplanması gerekir. Öyle hesapladığımız zaman da %55 civarında bir rakama denk geliyor. Bunlar dediğim gibi şu an hedeften çok uzaktayız. Çok ciddi bir aşıda strateji değişikliğine gidilmesi lazım. Aşı kampanyalarının yapılması gerekir. Bölgesel işsizliklerin giderilmesi için ayrı bir çaba sarf edilmeli. Aynı zamanda artık vatandaşın gidip aşı yapılmasını beklemektense devletin vatandaşın ayağına gidip o şekilde aşıları yapması gerekir. Bununla ilgili olarak da aşı yapılmayanlara bazı kısıtlayıcı tedbirlerin alınması gerekir. Veya hatta yasal düzenlemeler yapılarak aşı zorunluluğuna dahi gidilebilir.
Muş'ta yeni bir çalışma başlattı sağlık, İl Sağlık Müdürlüğü. Mobil ekipler kurarak mahalle mahalle köy köy iki doz aşısını tamamlamayan ya da hiç aşı yaptırmayan kişilerin camilerden işte anons ederek isimlerini böyle bir uygulama başlattı. Ne düşünüyorsunuz bu uygulamayla ilgili? Aslında Türkiye'nin genelinde...
Evet evet, bu tarz uygulamalar yapılmalı. Hani biz bunu daha önceden de söylemiştik, biraz önce de söyledim. Artık vatandaşa gidip vatandaşı aşılamak gerekir. Yani bu konuda her türlü argümanı kullanabiliriz. Yani bunda bir sakınca yok. Bölgenin kanaat önderleri kullanılabilir, dini önderleri kullanılabilir. Onlarla konuşulup onların aşı çağrıları yapması sağlanabilir. Dediğim gibi çünkü doğu bölgesinde ciddi oranda aşı oranı son derece düşük. Bunların başında da Urfa geliyor. O bölgelere ayrı bir önem atfetmek gerekir. Ona göre hazırlık yapmak gerekir. Hani o bölgede tabii ki bir de dil sorunu var. Kürtçe ve Arapça konuşan nüfus oldukça fazla. Ana dilde aşı çağrıları yapmak bu açıdan önemli. Hani tüm bunları yapılması gerekir.
Hocam aşısızlar aşılıları tehdit ediyor diyebilir miyiz? Böyle bir tartışma da çünkü şu an konuşuluyor.
Tabii. Yani aşı karşıtlığı veya aşı tereddütü veya aşı reddi toplum sağlığını tehdit eden boyuta gelmiştir. Çünkü iktidar da bunları direkt olarak belki desteklemiyor gözükse de bunların yaptıkları mitinglere izin vererek aslında bir taraftan da destekliyor gözüküyor. Yani bu tarz ikiyüzlü politikalardan da bence vazgeçmek gerekir. Daha tutarlı, daha ciddi politikalar izlememiz lazım.
Şimdi her gün 200'de yaklaşan, bazen 200'ü geçen insanımızı kaybediyoruz ve bu durumu acaba biraz kanıksamaya mı başladık? Ne gibi önlemler almamız gerekiyor bunun önüne geçebilmek için? Avrupa'daki önlemler dediniz mesela, oradaki önlemler nasıl? Nasıl kısıtlamalar getirmeliyiz?
Ya iktidar aslında bunu uzun süredir kanıksar bir duruma getirdi. Çünkü sadece salgını işte Sağlık Bakanı günlük tweet atarak yönetmeye çalışıyor. Böyle bir salgın yönetimi olmaz. Buna çok daha fazla uyarıcı tedbirlerin alınması gerekir. Bakanlık onu da hiç yapmıyor. Özellikle yazın işte tablonun biraz daha hafiflemesiyle birlikte ve aşının da uygulanmasıyla birlikte biz kişisel koruyucu önlemleri bir tarafa bıraktık. Yani maske, mesafe, hijyen kuralına hiç uymuyoruz. Bu çok önemli aslında. Biz aşı olsak da 3. 4. doz aşılarımızı yaptırsak da yine bu önlemleri mutlaka almamız gerekir. Yani maske mutlaka kullanmamız gerekir. Mesafeye dikkat etmek gerekir. Temizlik en önemli konulardan bir tanesidir. Bunlara yeniden ele alınması gereken bir durum. Diğer alınacak tedbirler arasında mesela okulları biz gerekli şartları oluşmadan açtık açıkçası. Ve çok uzun süre okullarımız kapalı kaldı. Bu çocuklarımızın eğitim anlamındaki ve her anlamdaki geleceği açısından tehlikeli bir durumdu. Evet, yüz yüze eğitimi istiyorduk. Bakanlık da yüz yüze eğitime geçti. Ama biz yüz yüze eğitime geçilmesi için mutlaka fiziki şartların düzeltilmesini istiyorduk. Okullarda yardımcı personel sayısının arttırılması gerekir. Öğretmen sayısının arttırılması gerekir. Maske ve temizlik malzemelerinin fazla olması gerekir. Onun haricinde okul ve derslik sayısının arttırılması gerekir ve okuldaki sınıf mevcudiyetlerin yani öğrenci sayılarının azaltılması gerekir. Belki ikili üçlü öğretime geçilebilir öneri olarak ve biz bunları bir diğer önemli sorun da havalandırma. Mutlaka havalandırmanın çok sık yapılması gerekir. Kapalı ortamlarda çünkü virüs çok hızlı bulaşıyor ve daha tehlikeli seyrediyor. Ama biz okullarımızda ne yazık ki bunları yapmadan yüz yüze eğitime geçtik. Ve şu an tabii ki hastalanan öğrenci sayılarımız giderek artmakta ve bu şeye de yansımakta. Çocuk ölümlerindeki artışın bir nedeni de olabilmekte açıkçası. Bakanlık en kısa zamanda okullardaki bu durumu düzeltmeli. Bugüne kadar düzeltmedi ne yazık ki. Onun haricinde kapalı mekanlarda kalmamamız gerekir. Önümüz kış belki daha fazla kalmak durumunda kalacağız. Ama mümkün olduğu kadar o mekanların sıklıkla havalandırılması gerekir. Diğer bir konu fabrikalar, atölyelerde çalışan işçilerde mutlaka test yapılıp aşılanmamış olanların aşılanması gerekli. Onun haricindeki öğretmenlerimiz, velilerimiz onlara da devlet bir noktada aşı yerine PCR'ı yerine koymaya çalıştı. Şu an onlarda da sıkı bir takip olduğunu düşünmüyoruz açıkçası. Çünkü günlük PCR sayıları da aynı düzeyde çok uzun süredir. Onlarda da herhangi bir artış yok. Demek ki bu iyi takip edilmiyor veya gerçekten iyi bir şekilde takip edilip işte karantinaya uyuluyor mu, sınıflardaki durum nedir, okullardaki durum nedir, veliler ve öğretmenlerdeki aşılama oranları tam olarak gerçekçi olarak ama nedir? Bunlar hakkında bakanlığın detaylı bir şeyi yok. Bunlar ortaya çıkarılmalı ki biz bu pandemiyle daha iyi mücadele edelim ve aldığımız tedbirler de böylece işe yarayıp yaramadığını buna göre test edelim.
Hocam bir de şimdi Turkovak yerli aşımız geliyor. İki doz Sinovac olanların da üçüncü dozu olmasını öneriyorsunuz. İki doz olanlar Turkovak'la üçüncü dozlarını tamamlayabilirler mi?
Şimdi Turkovak ve Sinovac aynı aşı türü. Yani ölü aşı dediğimiz o şekildeki aşılar. Biz iki Sinovac yapılana mutlaka bir canlı aşı, yani mRNA aşılarına öneriyoruz. Bu BioNTech olur veya başkası olur. Ama iki doz Sinovac yerine mutlaka üçüncü dozun BioNTech veya mRNA aşısı olması gerekir. Turkovak onu karşılamaz. Kaldı ki elimizde henüz Turkovak'la ilgili yapılmış geniş seriler yok, yayınlar yok. Bunlarla da ilgili aslında ciddi sıkıntılar mevcut. Ama sonuçta üzerinde uzun süre çalışılan bir aşı, etkinlik derecesini bilmiyoruz. Mesela iki doz Sinovac'tan sonra Turkovak yapıldığı zaman bununla ilgili yapılan çalışmalar nedir? Etkinlik oranı nedir? Bunlarla ilgili ne yazık ki elimizde veri yok. Ama bakanlık böyle bir uygulamaya gidiyor. Ama onun yerine Sinovac var zaten elimizde. Yani kanıtlanmış, birçok üzerinde çalışma yapılmış, uzun süredir kullanılan bir aşı. Hani bu yapılsın, bence daha mantıklı olur. Ha, bir taraftan da Turkovak'la ilgili araştırmalar, çalışmalar yapılsın tabii ki.
Hocam çok teşekkür ederiz. Yine çok yoğun bir gününüze bize zaman ayırdınız, bilgilendirdiniz bizi.
Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum.
Koronavirüs salgınında gidişatı konuştuk. Konuğumuz Türk Tabipleri Birliği 2. Başkanı Ali İhsan Ökten'de. Medyascope'da kalın.
Sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.